Ayrım 11. O muhteşem hayatınız, Oya Baydar. Annem pek severdi süslü şatafatı. Genç kızlığımda o dantelli, tafta kurdeleli kıyafetlerden, başka çocukların takmadığı beyaz eldivenlerden, dalga geçtikleri kürk manşonlardan, çiçekli şapkalardan nefret ederdim. Bir keresinde makasla kesmiştim hepsini. Oysa toplayıcı bayılıyor bu fotoğraflara. Onun hayallerini besleyen, peri masalları, prenses hikayeleri yazdıran, fotoğraflardaki o aldatıcı görüntüler, el bebek, gül bebek, süslü püslü büyütülmüş nazlı kız, hayatının şahane geçeceği daha baştan belli olan harika çocuk. Demek öyle yuvarlacık yüzlüymüşüm bebekliğimde. İlle de benzetmek gerekiyorsa resimde bakışlarım anneme benziyor. Büyüdükçe babama benzediğimi söylerlerdi. Nasıl da değişiyor çocuklar. Arya da babasına benzerdi bebekken, sonra bana döndü. O anda kızımı merak ediyorum. Hayatımdan çıkarmış olduğum, yitirdiğim bir parçayı, kendi parçamı, hatırlama, yeniden sahiplenme ihtiyacı duyuyorum. Toplayıcının beni getirdiği yere bakın. Geçmişin gücü, zamanı donduran fotoğrafların gücü, yaşlanmaya başlamanın garip, karmaşık duyguları, bir şeyleri yitirmiş olmanın hüznü, bir daha geri gelmeyecek olanı geç de olsa yakalama telaşı. Arya'yı, kızımı merak ediyorum. Nasıl bir genç kadın olmuştur? Annesi hakkında ne düşünüyor? Evlendi mi? Çocuğu var mı? Çocuğuna benden söz etmiş midir? Merakımı yenmem gerek, kurcalamamalıyım. Kediyi merak öldürür derler. Bunca yıl sonra nasıl bir mucize bekliyorum ki? Anne diye boynuma mı sarılacak? Aramızdaki derin boşluk sıcacık duygularla, sevgiyle mi dolacak? Arya'yı bulup da yitirmek istemiyorum. Yitirmek insana acıdan başka bir şey kazandırmaz. Kaybedeceğim şeyin ardından gitmem. Kimseyi ehlileştirmem. Çünkü ehlileştirmek, sevmek, benimsemek bağımlılık doğurur. Bağımlılık acı verir. Kitaptaki tilki, insan ehlileştirdiği, kendine bağladığı her şeyden sorumludur der. Bu konuda haklı işte. Sevdiğinden de sorumlusundur, seni sevenden de. Gençken insan daha dayanıklı oluyor. İlk gençliğimde aklıma bile gelmezdi aşktan korunmak. Nasıl bağlanmışım Efşin'e. Sonra kendimi korumayı öğrendim. Zırhımı kuşandım. Artık zırhımdan soyunamayacak kadar da yaşlandım. Kabuğundan soyulmuş bir kaplumbağa gibi dolaşamam ortalıkta. Çıplak bir kaplumbağa. Tosbağa cıbıl. Tosbağa cıbıl. Çocuklar ellerindeki tosbağalarla kaplumbağanın kabuğuna vuruyor, dört bir yanından dürtüklüyorlar. Bağısı ezilmiş, parçalanmış hayvan tozlu yolun üstünde haki bir kitle olarak yatıyor. Başı, ayakları kabuktan çıkmış. Belli ki bağının içine çekilemeyecek kadar yaralı ya da çoktan ölmüş. Yırtık pırtık giysiler içinde bir küçük oğlan hayvanı ters çeviriyor. Elinde kocaman bir taş. Hayır, hayır diye haykırıyor küçük kız. Hayır, hayır vurma demek istiyor ama ağzından sadece hayır, hayır sesleri çıkıyor. Hayvancık arka ayaklarından birini kıpırdatıyor. Demek ki ölmemiş ya da sadece refleks. Çocuk ezilmiş kaplumbağayı korkuyla yere atıyor. Ruh girmiş içine, cin var içinde, çarpılacağız. Kabuğunu soyup içine bakalım, cini çıkartalım. Hayvanın kırılmış, çatlamış bağısını ayıklamaya çalışıyorlar. Kaplumbağanın ayakları oynuyor. Hayır, hayır, hayır. Bir kadın koşuyor sesi, elinde kalın bir dal. Çocukları kovalıyor. Günah çarpılacaksınız hepiniz. Çocuklar kaçışıyor. Kaplumbağa yerde çıplak yatıyor. Midesi bulanıyor, tozlu yola kusuyor. Ağzında katran ve palamut tadı, çürük et tadı. Kaplumbağayı kustuğunu sanıyor. Anne başını kollarının arasına saklamış tozlu yolda yatıyor. Tosbağa kıpırdamıyor, ölmüş. Anne yatıyor, yere yayılmış eteğinin altından çıkmış çıplak ayağı titriyor. Annenin etekleri kaplumbağa rengi, yeşil, kahve, sarı, haki. Boynunda kızıl bir eşarp var. Hayır, hayır, hayır. Küçük kız bağırıyor, anne çocukları uzaklaştırıyor. Anne kaplumbağa oluyor, ezilmiş ve çıplak. Küçük kız kusuyor. Neden bilmiyorum, bazen içime kötü bir duygu yapışır. Hiçbir neden yokken nefes borumdan ağzıma doğru pis bir koku, ardından iğrenç bir mide bulantısı yükselir. Sırtımdan ter boşanır. Yine bu pis duygunun sınırındayım. Sinirsel tanısı koymuştu doktorum. Anlamadıkları her şey sinirsel. Fotoğrafları zarflarına yerleştiriyorum. Dönüşte alıcı gözle bakıp hoşuma gidenleri ayırırım. Arkalarındaki yazıları da okumam gerek. Bir gün vaktim olursa küçük bir albüm bile yaparım belki. Benden sonra Arya baksın diye. İnsan gençken böyle şeylerle pek ilgilenmiyor. Anılar, fotoğraflar fazla anlam taşımıyor gençlikte. Yaşlandıkça beliriyor ilgi ve merak. O zaman da neyin ne olduğunu sorup öğrenecek kimseler kalmıyor etrafta. Bir gün geçmişin karanlık labirentlerinden çıkıp gelen bir anı, bir görüntü, bir koku, bir ses, tanımsız bir duygu insanın kafasını kurcalamaya başlıyor. Neredeydi, ne zamandı, kimdi, neydi, gerçek miydi, rüya mıydı? Kime soracaksın, nereden öğreneceksin? Kendini kayıp parçalarınla tamamlama ihtiyacı. Belki saçma ama gerçek işte. Milano iyi geçti. Başta pek benimseyememiştim ama içine girdikçe projeye ısındım. 6 ayda ve 6 Radames'te karar kılındı. 70'lerde birlikte sahneye çıktığımız tenor, benim Radames'im, epeyce zaman önce bir kalp kriziyle hayatını kaybetmişti. Ben orta kuşaktan bir Radames'le eşleşecektim. Tanışmıyorduk. Bir kez sahnede izlediğim, sesinden çok tiyatral üslubuyla öne çıkan, yine de sesini iyi kontrol eden bir tenordu. Deneme provaları iyi gitti. Uyum sağlamakta güçlük çekmedik. Aydaların en yaşlısı bendim ama fiziğimden kurtarıyordum. Sesim eski renkliliğini yitirmiş de olsa dramatik özelliğini koruyordu. Bunca yılda kazandığım sahne rahatlığı da cabası. Proje önümüzdeki kış sezonunda uygulanacak ve 4 metropolde tekrarlanacaktı. Bir süredir üzerimden atamadığım, artık benden geçti ruh halinden kurtulmuştum. Kendimi ne zamandır olmadığım kadar iyi hissediyordum. İtalya'yı hep sevmişimdir. Birkaç gün Floransa'da, birkaç günde bizim operacılar kuşağından eski bir arkadaşımın Toskana'daki bağ evinde kalmak keyfimi iyice yerine getirdi. Alessio'nun kendi bağının üzümlerinden ürettiği ev şarapları gerçekten de güzeldi. Bağlarla örtülü yumuşacık tepeler, bağları bölen selvi ağaçları, mor salkımlar, sardunyalar, zakkumlar, San Gimignano'nun uzakta yükselen çan kuleleri, bin kuleli şehir efsanesi, tütsülü parma jambonu, Toskana peynirleri, hayatın basit ve vazgeçilmez tatları. Yıllar önce İtalya'da aynı hocayla tanışmıştık. Operanın opera olduğu, salonların dolup taştığı eski günleri andık. Eski icralarımızı birlikte dinledik, eleştirdik. Çoğunlukla beğendik. Zaten yarım yamalak olan aryalardan, şarkılardan kapma İtalyancam gerilemişti ama yine de anlaşıyorduk. Müziğin ortak dilinden yardım alıyorduk gerektiğinde. Eskiden hep müzik konuşurduk. Vadiye bakan verandada, ılık ve usul havada batan güneşe karşı çaraplarımızı yudumlarken hayattan konuştuk daha çok. Çocuklarımız, sevdiklerimiz, çevremiz ve geçip giden yıllarımız. Alessio, Güney Afrika'ya yerleşen oğlunu, torunlarını hiç görmediğini, kızının evlenip ayrıldığını anlattı. Düşünebiliyor musun, bir Etiyopyalıydı. Hem de siyahi, üstelik kuzguni bir oğlu var. Şimdi 16 yaşında. Bu da bir sorun işte ama çocukta bir müzik yeteneği, bir ses var ki inanılmaz. Ben de ona kızımı 13 yaşından beri görmediğimi, onu terk ettiğimi, şimdi de kötü bir anne olduğumu düşünüp canımın sıkıldığını anlattım. Bir yabancıya açılmak her zaman daha kolaydır. Geçirgen olmayan bir duvara konuşmak gibi. Pişmanlık mı? Hayır dedim. Pişmanlık değil, hayıflanma diyelim istersen. Müzikle annelik arasında müziği seçtim. Hayır, pişman değilim. İkisi birden yürümez miydi? Yürümezdi. Kızımı sahiplenmek için evliliği sürdürmem gerekiyordu. Belki de bu yüzden cesaret edemedim anneliği. Yani karılığa, eşliğe cesaret edemediğim için aslında. Bana hak verdi. O da uzun sürdürememiş evliliklerini. Onu İstanbul'a davet ettim. İtalya Büyükelçiliği'nin bir kültürel etkinliği için Ankara'ya gelmiş eskiden ama İstanbul'a kısmet olmamış. Uzun yıllar sonra tazelenen, mutlaka görüşelim artık denilen, yine de bir daha buluşulamayan, sürdürülemeyen dostluklar vardır. Bizimkisi de öyleydi. Alessio ile bağların arasından yürüdük. Küçük şaraphaneyi dolaştık, köylülerle konuştuk. Küçücük bir çiftlik evinden taze peynir, ev salamı, ev ekmeği aldık. Çayırların üstüne oturup peyniri salamı katık edip plastik şişeden şarap içtik. Sandaletlerimi çıkarttım. Ne zamandır ayağımın toprağa basmadığını fark edip kederlendim. Kırları unutmuştum sanki. Oysa çocukluğumda kırları severdim. Ormanlardan korksam da tarlalar, çayırlar benimdi. Dağ geçitleri, tüneller, uçurumları izleyen daracık yollar, hatta asansörler hala kabusumdur. Kendimi bildim bileli süren klostrofobi illeti. Ama dorukları bulutlu dağlar, gökyüzünü delen sarp kayalıklar, nedenini anlayamadığım fırtınalar estirir içimde. Oralara tırmanmak, bulutlara karışmak isterim. Bu yüzden Alpler hep çekmiştir beni. Avusturya'yı, Kuzey İtalya'yı özlemem de bundandır belki. Alessio'nun malikanem diye dalga geçtiği eski bağ evinde kaldığım birkaç gün boyunca fark etmeden özlediğim doğaya kavuşmanın içimde kıpırdattığı tanımsız duyguları çözümlemeye, anlamaya çalıştım. Özlem mi, pişmanlık mı, mutluluk mu, korku mu, hepsinin karışımı mı yoksa? Hani anlık bir duygu gelip göğsünüzün ortasına yapışır bazen, bir rengin ya da kokunun anısı. Neyin rengi, neyin kokusu bilemezsiniz ama yaşanıp bilinçaltınıza itilmiş bir ana geri dönersiniz. Hatırlamanın en uçucu, en tanımsız, seraba duyguyla dönüşmüş biçimi. Öldükten sonra da böyle mi hatırlar insan yaşamı? Kesme taştan, ahşap panjurlu bir bağ evinin önünden geçerken, "Burayı sana alalım, çok ucuza veriyorlar," dedi Alessio. Evin kapısını yokladı, kilitli değildi, içini merak ediyordum dedi, kapıyı itip girerken. Evin içi loştan da öte karanlıktı. Bir an kapıda durup gözlerimizin karanlığa alışmasını bekledik. Kapının hemen yanındaki pencerenin panjurunu açınca yumuşak bir ışık doldu içeri. Ortada büyük ahşap bir masa, duvarlarda ahşap raflar, iki yanda iki masif kerevet, köşede taşlarla örülmüş bir ocak, hemen yanındaki taş duvara asılı kara tavalar, boy boy bakır maşrapalar. Ocağın içinde birkaç çalı çırpı, bir avuç kül. "Bu demir tavalar, bakır maşrapalar bizde bile kalmadı artık," diyorum. "Buralarda vardır. Süs için değil, hala da kullanılır. İtalyanlar bir mutfaklarından bir de şarkılarından kolay kolay vazgeçemezler." "Sen şu tavana bak asıl. Sırf bu ahşap oymalı tavan için alınır burası." Başımı hafifçe kaldırıp bakıyorum. Yüksek ahşap bir tavan. Çepeçevre oymalı bezemeli ahşap pervazlar. Tavanı bir köşeden ötekine kat eden iki çapraz hatıl. Çaprazın tam ortasından sarkan pirinç kulplarla süslü kesme camdan yeşil abajur. Koyu karanlık gece. Tavanın orta yerinde iki ahşap hatlın kesiştiği yerde asılı gaz lambası durmaksızın iki yana sallanıyor. Bir göğe bir ışık, bir gölge bir ışık. Duvarlarda ürkütücü, vahşi gölgeler dolaşıyor. Kocaman kanatlarıyla gece kuşları, kartallar, kurtlar, sırtlanlar. Bir tavşan kaçıyor, karga sürüsü havalanıyor. Büyücü, yedi renkli çaputtan asasını sallayarak geliyor. Anne masal anlatıyor. Cinler ormanında kaybolan yaramaz kızın masalı. Gece olunca evden dışarı kaçmamak gerek. Anne sözü dinlemeyen yaramaz çocukları orman cinleri dağlara, mağaralara kaçırır. Ocakta ateş sönmek üzere reçine kokulu çam kütükleri, gevrek ceviz dalları, kötü ruhlara karşı tütsüler çoktan yanıp kül olmuş. Yılan gibi soyulmuş bir elma kabuğu sönmüş ateşin ortasında direniyor. Duvarda bir delik büyüyor, büyüyor, büyüyor. Bir atlı çıkıyor içinden. Dört nala geçiyor odayı. Öteki duvardan çıkıyor. Delik kapanıyor. Tahta kapı fırtınanın tekmesiyle, gıcırtıyla açılıyor. Soğuk ve kar odaya doluyor. Tavandaki ahşap hatıllara asılı lamba bir o yana, bir bu yana sallanıp sönüyor. Annenin sesi duyulmaz oluyor. Masal bitiyor. Duvarlardaki gölgeler uzuyor. Vahşi hayvanlar tavana sıçrıyor. Gece kuşları çığlık çığlığa havalanıyor. Sonra zifiri karanlık ve soğuk. Dışarıda dört nala uzaklaşan atlılar, fırtınanın açtığı kapıdan içeri dolan kar, eşiğe yığılan gölge, odadan yükselen çığlık. Önce sessizlik, sonra top patlaması gibi gök gürültüsü, çığlıklar, kalabalık. Açık kalan kapıdan esen yel, yeşil cam fanusu sallıyor. Yukarı bakmamalıydım, gözüm kararıyor, başım dönüyor, arkamdaki tahta kerevetin üzerine yığılıyorum. Alessio'nun telaşlı sesi. "Ne oldu? Kendini kötü mü hissediyorsun? Şarabı fazla mı kaçırdık yoksa?" "İyiyim, telaşlanma. Uzun süre yukarı bakmamam gerekiyordu. Şimdi geçer." Birkaç yıl önce müthiş baş dönmelerine tutulmuştum. Yattığım yatak dönüp üstüme devriliyor, yer ayaklarımın altından kayıp gök oluyordu sanki. Önce büyük telaş, ölüyorum duygusu. Sonra beyin MR'ları, daha neler neler. Meğer orta kulaktaki denge merkezinin bozulmasındanmış. Meniere sendromu diye diyorlar. Teşhis koyup basit bir tedaviyle beni kendime getiren hekim, "Dikkat edin, sert boyun hareketleri yapmayın, hele de başınızı kaldırıp uzun süre yukarılara bakmayın," demişti. Alessio'ya kısaca anlatıyorum durumu. "Galiba yaşlanıyoruz," diyor hüzünlü bir sesle, sonra "Affedersin," diye ekliyor, "Kabalık yaptım. Kadınlar, hele de senin gibi bir kadın yaşlanmaz." "Yaşlanıyoruz sevgili Alessio," diyorum, oturduğum yerden kalkmama yardım için uzattığı koluna yaslanırken. İyi ki de yaşlanıyoruz. Bizim gibi ömrü sahnelerde geçmiş olanlara zor gelebilir yaşlılık ama insan yaşlandıkça sıradan, normal, stressiz bir hayat özlüyor, dinginleşiyor. Bunları söylerken neden kızımı bir de toplayıcıyı düşündüğümü hatırlamıyorum. Milano'ya gitme telaşı içinde şöyle bir bakıp geçtiğim bebeklik fotoğraflarım geliyor aklımda. Döner dönmez vakit ayırıp şu fotoğraf albümünü düzenleme işine girişmeliyim. Toplayıcıyı tanıdığımdan, onun yol göstericiliğinde fotoğrafların bellek dünyasına girdiğimden beri tanımlayamadığım, adını koyamadığım bir değişim geçirmeye başladığımı hissediyorum. Uzun yıllar gerçek olmayan sanal bir yaşam sürdürmüşüm de şimdi gerçek yaşamımı keşfediyorum sanki. Fotoğraflar gerçeğin suretleri değil, ta kendisiydi. Sanki benim yaşamım suretlerden ibaretti de şimdi gerçeğine kavuşuyordu. Kendimi fotoğraflarla yeniden kurmaya çabalıyordum. Yaşam, yapbozunun kayıp parçaları marazi bir huzursuzluk veriyordu. Bebeklik fotoğraflarına takmıştım kafamı ya, toplayıcının gönderdiği zarftan çıkanlar içimi biraz olsun rahatlatmıştı. Şimdi de sonraki yılların, gençliğimin, orta yaşımın telaşına düşmüştüm. Yüzlerce değil belki de binlerce fotoğrafım vardır o yıllardan. Ama neredeyse hepsi sahne fotoğrafları, resmi tören, resepsiyon, elçilik kabulleri fotoğrafları. Eşimle, dostumla, ailemle fotoğraflarım yok. Sanki özel hayatım olmamış gibi, sanki sadece sahneye çıktığında, kabullerde, törenlerde görünmesi gerektiğinde uyandırılan, uyuyan prenses gibiyim. Gerçek değilim, canlı değilim, bu dünyadan değilim, yokum ben. Garip bir ruh hali, sadece garip değil, ürkütücü de. Atılmış, dağılmış, kaybolmuş bebekliğimi, çocukluğumu bulabilirim. Toplayıcı sayesinde buldum bile sayılır, ya diğerleri? Sahneler dışında var olmamış bir yaşamı var edecek, uyuyan prensese müzikle, sahneyle, alkışla yaratılmış şişme bebeğe can verecek, o yaşamıştı dedirtecek olan resimler. Toplayıcı elindeki fotoğraflara bakıp hikayemi istediği gibi yazmakta özgür. Ben kendi gerçek hikayemi yazamıyorum, yapbozun kayıp parçalarına ulaşamıyorum. Kayıp parçalar ya da hiç var olmamış parçalar. Kuş gribi mi, domuz gribi mi, adı neyse ne? Virüsü bir kaptınız mı sürekli tekrarlıyor. Benimki öyle oldu. Doktorum grip aşısı önerdi. Büsbütün kötüledim. Aşı virüsü aktive etmişmiş. Benim bildiğim aşılar virüslere, mikroplara bağışıklık sağlasın diye yapılır. Yine ateşim çıktı. Koruluğun yeşil örtüsü üzerinden boğaza bakan pencerenin önündeki kanepeye serildim. Gülizar'ın kaynattığı ballı zencefilli ıhlamurdan gına geldi ama başka bir şey yiyip içemiyorum. Şu tatsız, sıkıntılı günlerde kitap okumayı denedim. Olmadı, keyif almadım. Yoruldum. Zaten çocukluğumdan, genç kızlığımdan beri roman okumaktan pek hoşlanmam. Bir yandan okul, bir yandan müzik dersleri, her gün saatler süren şan çalışmaları, roman okumaya pek vaktim de olmazdı. Sonraları çok okudum ama daha çok librettolar, opera konularının kaynaklandığı masallar, efsaneler, destanlar, dönemin iklimini, adetlerini, yaşamını, duygularını aktaran metinler, büyük müzisyenlerin biyografileri, müzik tarihi gibi şeyler. Temsil ettiğiniz kahramanı içinizde yaşatabilmek, sesinize yansıtabilmek için o dönemi, o havayı içselleştirmeniz gerekir. Oyalanmak için Milano'ya gitmeden önce yarım bıraktığım işe, evi kıyı bucak toparlama, özel yaşamımla ilgili gereksiz bilgileri, fotoğrafları, her şeyi yok etme işine devam etmeye karar verdim. Gülizar'ın yorulacaksınız uyarılarına kulak asmadım. Ne var bunda yorulacak? Uzandığım, oturduğum yerden birkaç kutunun, bir iki çekmecenin içindekileri elden geçirmek neden yorucu olsun? Şimdi zencefilli ıhlamurumu yudumlarken toplayıcının gönderdiği zarfın içinden çıkan resimleri inceliyorum, bebeklik fotoğraflarımı. Fotoğraf albümümü yaparken, yapacak mıyım? Önce annemle babamın düğün fotoğraflarını, sonra da bu bebeklik fotoğraflarını yerleştirmeliyim. Biraz yıpranmışlar ama toplayıcının söylediğine göre şimdi çok başarılı şekilde onarılıp yenilenebiliyormuş eski resimler. Annem, babam, bebek, ben. O üçlü fotoğrafı dikkatle inceliyorum. 5-6 aylık bebek de olsam fotoğrafta anneme benziyorum. Bebeklik suratım aynı annemmiş. Ama ben, benim gözlerim değil ki bu gözler. Büyüdükçe babama döndüğümü söylerlerdi. Çocuklar çok değişir biliyorum ama gözler, bakışlar değişmez. Yaşlanınca bile değişmiyor. Sadece yorgunluk çöküyor, feri sönüyor ama gözler aynı kalıyor. Kenarları tırtıklı, sararmış, yıpranmış fotoğrafın arkasını çeviriyorum. Üstü karalanmış, çizilmiş bir iki satır yazı var. Benim marifetimdir. Küçükken ben yapmışımdır mutlaka. Kartı ışığa tutup karalanmış yazıyı sökmeye çalışıyorum. Anne. Galiba annemize yazıyor. Altta bir tarih, sadece son iki hanesi zar zor okunuyor. 96 ya da 36. 96 olamayacağına göre 36 olmalı. Ben 1936'da doğmamıştım. Yazı da zaten iyi okunmuyor. Annem ne kadar genç bu fotoğrafta. Gelinlik resimlerindeki kadar genç. Babam da öyle. Üniformasının içinde çakı gibi. Apoletlerindeki yıldızlara bakılırsa binbaşıymış. Subay çocukları rütbeleri bilirler. Benim hatırlayabildiğim dönemlerde babama komutanım ya da albayım denilirdi. 2-3 yılda albay olmuş demek ki. Binbaşılıktan albaylığa atlanır mı? Arada yarbaylık rütbesi olmalı. İçime huzursuzluk eğen bir şey var. Ne olduğunu anlayamıyorum. Göğsümün ortasından ağzıma doğru yükselen kara katran tadındaki bulantı ters giden bir şeyler olduğunu haber veriyor. Kusuyor. Katran karası kusuyor. Kan değil. Hayır, kan değil. Ne yemiş olabilir? Annenin telaşlı kaygılı sesi. Toprak, çiğ et, palamut, kül tadı. Kara kusmukla birlikte canı da içinden sökmek, çıkarmak, kurtulmak istiyor. Atlatabilecek mi? Bünyesi kuvvetli, atlatabilir. Zehirlenmiş olmalı. Anne ağlıyor. Baba annenin hemen arkasında duruyor. Kustuğu yer toprak. Toprak kara katran kusmuğu emiyor. Marazlı olmasın? Hayır, sara nöbeti değil. Üşüyor, çok üşüyor, çok susamış, inliyor. Su, su, su. Bir at kişniyor, vahşi bir kuş ötüyor. Baba orada, anne gitmiş. Kalabalık, sesler, insanlar, atlar, sıcak, çok sıcak. Bir yanıyor, bir üşüyor. Toplu iğne başları. Toplu iğne başları milyonlarca. İçinde, göğsünün ortasında şişiyor, şişiyor, göğsünü patlatıyor. Kara bir kusmuk olup ağzından çıkıyor. Anne sirkeli bezle bileklerini alnına ovuyor. Çocukluğumda hastalanıp ateşim yükseldiğinde hep aynı kabusu görürdüm. Ya bir uçurumdan kıpkızıl kan akan bir nehre ya da dipsiz sonsuz bir kuyuya düşerdim. Kuyunun duvarlarından koyu renkli pis kokulu bir su sızardı. Sonsuz kuyunun sonsuz taşlarını elimdeki toplu iğneyle tek tek kaldırmak zorundaydım. Toplu iğnenin başı büyür, büyür, büyür, kuyunun ağzı kadar olurdu. Bazen de toplu iğne başları milyonlarca çoğalırdı, bağırırdım, avazım çıktığı kadar bağırırdım ama sesim çıkmazdı. Annem ateşimin yükselmesinden değil, kabuslarımdan endişe ederdi. Geceler boyunca başımda beklediğini, zaman zaman uyandırıp su verdiğini, ninniler söylediğini hatırlarım. Olaf'ın ölümünden sonra kaldığım ormanlar içindeki klinikte İsviçreli psikolog, kabuslarımdaki toplu iğne başlarının yüksek ateşin beyindeki bilinmeyen bir etkisi olduğunu, pek çok kişinin aynı çocukluk kabusunu anlattığını söylemişti. Beyin ve ruh konusunda o kadar az şey biliyoruz ki, demişti hayıflanarak. Göğsümün orta yerinde yine o kara pençe. Bebeklik fotoğraflarıma baktıkça artan huzursuzluğum. Oysa kameraya ne de güzel gülümsüyor bebekliğim. Bir yanda annem, bir yanda babam, ortada ikisinin kollarında bebek ben. Ne gereği var şimdi bu kötü duygunun? Ateşim yine yükselmiş olmalı. İnsan çocukken dayanıyor yüksek ateşe. Şimdi 38 derece ateşle bile kötü hissediyorum kendimi. Lütfen Guli, bir tas getir, kusabilirim. Ateşim yine yükseldi galiba. Yorulacaksınız demiştim hanımefendi. İnsan ateşliyken gözünü çok görürse kötüleşir. Ondan değil, şu zencefilli mencefilli ıhlamurdan oldu. Midem su dolu. Gülizar elinde plastik bir tasla geliyor. Tamam, merak etme, iyiyim. Bulantım geçiyor yavaş yavaş. Şu bebek resimlerine bir bakar mısın? Bana ait olabilir mi bunlar? Benim fotoğraflarımı bulan adam göndermiş de. Gülizar uzattığım fotoğrafı dikkatle inceliyor. Bilmem ki hanımefendi, en iyi siz bilirsiniz. Bebekliğimi ben nasıl bileyim? İnsan kendi bebekliğini hatırlar mı? İkimiz de gülüyoruz. Şimdi daha iyi hissediyorum kendimi. Fotoğrafa bir daha bakıyorum. O bebek ben değilim. Toplayıcı bit pazarında bulduğu ne kadar bebek resmi varsa hepsini yollamış anlaşılan. Anneme benzeyen bebek ben olamam. Belki bir arkadaşlarının çocuğudur. Ay ne yapayım, bana ne? Bunları kafama takmama neden olan toplayıcıya lanet okuyorum. 11. ayrımın sonu, sayfa 175.